Türkiye penceresinden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresinden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aydoğan iletiyor. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun var, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bu hafta Cemal Kaşıkçı olayı ve bölgesel yansımalarını, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkisini, evet, Suriye'deki son gelişmeleri konuşacağız. İlk olarak Cemal Kaşıkçı'nın olayıyla başlayalım. Dünya gündemini meşgul eden Cemal Kaşıkçı olayındaki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamalarda dikkat çeken başlıklar neydi sizce?
Evet, son bir haftada burada yine yaptığımız program sonrasında birçok önemli gelişme yaşandı. Hı hı. Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaklaşık 3 hafta oldu.
Evet.
Neredeyse öldürülmesinin üzerinden uzun bir süre geçti ve bu zaman diliminde nihayet Suudi Arabistan cinayeti kabul etmek durumunda, hı hı, kaldı. Zaten alternatif senaryoları uluslararası medyada test ediyorlardı. Uzun bir süre red ve inkar etmeye çalıştılar. Hatta bunun altyapısını da oluşturmaya çalıştıkları da ortaya çıktı. İşte CNN International'da bir Kaşıkçı'ya benzeyen dublörün konsolosun arka kapısından Kaşıkçı'nın kıyafetlerini, elbiselerini giyerek, gözlüğünü ve Apple Watch saatini takarak çıktığını ve Susamet'e kadar gittiğini, ardından orada kıyafet değiştirerek oteline döndüğü de ortaya çıktı. Yani aslında Suudlar, bu cinayeti dizayn edenler, bunu dünyaya bir kaybolma vakası gibi sunacaklardı. Kaşıkçı'nın aslında konsoloslukta bulunmadığını, dışarıya çıktığını yansıtacaklardı. Ama bunun önünde tabii birkaç tane önemli gelişme bunu engelledi. Bir, nişanlı sadece Cengiz'in kendisiyle birlikte konsolosluğun önünde olması ve burada bekleyerek Türk makamlarının nihayetinde haber vermesi. Ve ardından Türkiye'nin çok önemli bir istihbarat ve güvenlik çalışması yaparak cinayetin tüm delillerine hemen hemen ulaşıp bunu uluslararası medyayla adım adım paylaşmasıyla birlikte artık bu cinayeti örtbas edemeyeceklerini anladıkları zaman krizi yönetmeye, en az hasarla bu süreçten çıkmak için alternatif senaryolar ortaya koymuşlardı. Şimdi bunlardan bir tanesini hayata geçirdiler. Kaşıkçı'nın, evet, Suud istihbaratının bölgeye gönderdiği elemanlar tarafından öldürüldüğünü ama bu kesinlikle üst makamların emriyle gerçekleşmediğini, özellikle de Muhammed Bin Selman'la kesinlikle alakası olmadığını, kendilerinin maksatı aşan bir şekilde hareket ederek Kaşıkçı'yı öldürdüklerini, ardından da bunu gizlemek için işte cesetini yerel bir işbirlikçiye vererek ortadan kaldırdıklarını, uzun bir sürede Suud'daki üst düzey makamlara bunu ifade etmediklerini ortaya koyan bir senaryo ürettiler. Tabii bunun doğru olmadığını birçok farklı delilde Türkiye aslında ortaya koyuyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da mecliste yaptığı grup başkanları toplantısında, grup konuşmasında çok net bir şekilde ortaya koydu. Bu daha önceden planlanmış, dizayn edilmiş bir cinayettir dedi. Hı hı. Ve sadece cinayeti gerçekleştiren isimler değil, onun arkasında emri verenlerin de yargılanması gerektiğini ortaya koydu. Tabii Cumhurbaşkanı açıklamalarında çeşitli satır başları vardı, çok önemli. Bunlardan bir tanesi, kralla veliaht prensi birbirinden ayırdı. Bu çok önemli bence. Hı hı. Kral Selman'a güvendiğini ortaya koydu ve gerekli adımlar atacağını düşündüğünü söyledi. Kral Selman'a adeta bir şans tanımaya devam etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü Türkiye'nin yanında aslında çok güçlü deliller var. Ama bunu şu anda uluslararası kamuoyuyla hepsini paylaşılmıyor. İşte bir ses kaydından, evet, bahsediliyor. Hı hı. Bu çok önemli. Burada Selman'a karşı, Muhammed Bin Selman'a karşı kralın harekete geçmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir alan bence açıyor. Hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii bunun planlı bir cinayet olduğunu, siyasi bir cinayet olduğunu söyledi. Kaşıkçı'ya daha önceden belli bir günde randevu verilerek ona hazırlık yapıldığını söyledi. Ardından diplomatların Riyad'a giderek süreci dizayn ettiklerini, hatta Suudi istihbaratına bağlı isimlerin cinayetten önce Belgrad ormanlarında, Yalova'da işte cinayet delillerini yok etmek için keşif çalışmaları yaptığını, ardından sürecin adım adım nasıl işlediğini, güvenlik kameraların, hard disklerin nasıl yok edildiğini tüm detaylarıyla saat saat, gün gün Cumhurbaşkanı ortaya koydu. 15 tane Suud istihbarat uzmanının ve adli tıp uzmanının nasıl, hangi uçaklarla ve hangi saatlerde nasıl geldiğini ortaya koydu. Bunlar çok önemli. Dublör'den bahsetti. Hı hı. Ve şunu Türkiye ortaya koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan ağzından. Burada kesinlikle daha önceden planlanmış, teamülden işlenmiş bir cinayet var. Bunun uluslararası hukuk karşısında hesabı verilmek zorunda. Türkiye'de insanların ortak vicdanı takipçisi olarak elinden gelen tüm çabayı sarf edecek. Bu hı hı. bence çok önemliydi. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir şey daha söyledi. Diğer ülkelerdeki suç ortakları da bu yargılamaya veya soruşturmaya dahil edilmelidir dedi. Bu çok evet. önemli bence. Hı hı. Burada farklı ülkelere, özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri'ne bence çok önemli mesajlar var. Tabii buna ardından Suudlardan bir açıklama geldi. Kral Salman Başkanlığı'na toplanan Suud kabinesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına dikkatle takip ettiklerini, çok şeffaf bir şekilde soruşturmanın nihayete ereceğini ve kime uzanırsa uzansın bu anlamda sorunların yargılanacağını ifade etti. Bu da tabii Suudlardan gelen açıklama olması açısından önemli diye düşünüyorum.
Ama yalnız Suudi Arabistan uzun bir zaman sessizliğini de korudu değil mi? Yani açıklamaları çok geç geldi Suudi Arabistan'dan.
Tabii az önce ifade ettiğim gibi çok uzun bir süre bunu saklamayı sürdürdü, reddetti. Kendisinin konsolosluktan dışarıya çıktığını, Suudi Arabistan bakanlığı hiçbir şekilde Kaşıkçı'nın akıbetine dair bilgi sahibi olmadığını, hatta bir Suud vatandaşı olmasa bile kendilerini de soruşturduğu gibi bir yalan ortaya koydular. Ama Türkiye adım adım delilleri uluslararası medyayla paylaşıp bir kamuoyu oluşturunca baskı üzerlerine çok fazla artmaya başladı ve nihayetinde harekete geçerek alternatif senaryolar ortaya koydular ve bunlardan bir tanesini nihayetinde uluslararası medyayla, kamuoyuyla paylaştılar. Ama bu sadece Türkiye tarafından değil, dünyadaki hiçbir medeni ülke tarafından da ciddiye alınmadı. Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası medya zaten Suud'dan açıklamaların çok geçersiz olduğunu ortaya koydu. Sadece Suudi Arabistan'a böyle çok yakın Körfez İşbirliği Teşkilatı'nın içerisinde yer alan işte Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn gibi ülkeler bu anlamda Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu açıkladılar. Ama dünyada tabii önemli soru işaretleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bazı sorular sordu. Bir, hala cesete yani naaşa, Kaşıkçı'nın naaşına ne yazık ki ulaşılamadı. Ailesi cenaze törenini bile düzenleyemedi. Bu naaş nerede? Tamamen yok mu edildi? Zaten parçalara bölündüğüne yönelik iddialar var. Hı hı. Çok güçlü deliller var bu konuda. Bu konuda Türk güvenlik yetkililerinin ciddi soruşturması devam ediyor. Bir defa bunun ortaya çıkması lazım. Yerel bir işbirlikçiden bahsediliyor. Bunun kim olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudlara sordu. Hı hı. Ve bu 15 kişi ve diğer sorumluların İstanbul'da yargılanması gerektiğini evet. ifade etti. Bunu da Suudlara bir talep olarak ortaya koydu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında neden Kral Selman'a yönelik Hadimül Harameyn, Şerifeyn ve Kral Hazretleri gibi ifadeler kullandı? Ayrıca Muhammed Bin Selman'ı ismen zikretmemiş olmasının nedeni neydi sizce?
Bence bu önemli. Türkiye başından beri bir strateji hayata geçirmeye çalışıyor. Kral Selman'la Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı birbirinden ayırıyor. Çünkü aslında de facto şu anda ülkeyi Muhammed Bin Selman yönetiyor. Hı hı. Babasını da adım adım izole etti. Zaten çok yaşlı bir figür olmasa bile ve Muhammed Bin Selman tek bir aktör değil. Muhammed Bin Selman daha önce kendisi yerine Veliaht Prens olan Muhammed Bin Naif'i devirerek bu pozisyona geldi. Bunun arkasında da herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Muhammed Bin Zayed, Birleşik Arap Emirlikleri, onunla birlikte hareket eden İsrail lobileri ve Beyaz Saray, özellikle Trump-Kushner ikilisi. Burada Orta Doğu'da bir güvenlik mimarisi oluşturmak istiyorlardı ve bunlardan en önemli aktörlerden birisi de Muhammed Bin Selman oldu. Muhammed Bin Selman bu anlamda gücü ele geçirdikten sonra tüm rakiplerini Suud içerisinde elimine etmeye çalıştı. Ritz-Carlton oteli hadisesi yaşandı. Bunun ötesinde kendisine meydan okuyabilecek tüm prensleri ve güç odaklarını aile içinde, Suud hanedanlığında elimine etmeye çalıştı. Tabii sadece bunlarla yetinmedi. Orta Doğu'da ciddi hamleler yapmaya çalıştı. Katar'ı abluk altına almak, hatta bunun ötesinde belki işgal etme girişimi Türkiye'nin attığı adımlarla önlendi. Bunun ötesinde kuvvetle gerginlik yaşamaya başladı. Kuvvetler şu anda adeta Muhammed Bin Selman'a küçük Saddam demeye başladılar ve Türkiye'yle bir yakınlaşma da söz konusu. Bu önemli, bunu belki ileride detaylandırabiliriz. Ekonomiyle ilgili çok önemli adımlar attı. 2030 projesini ortaya koymaya çalıştı vesaire. Ve Yemen Savaşı çok şahin bir şekilde Yemen'de büyük bir askeri müdahale içerisine girdi. Bunlar hepsinde çok başarısızlıkla çıktı. Böyle bir aktör var. Ve bu aktör Türkiye'yi de adeta düşman olarak görüyor. Bu ittifak ağı Türkiye'yi de bölgede zayıflatmaya çalışan adımlar içerisinde. Dolayısıyla Türkiye böyle bir hadisenin faturasını elbette ve haklı gerekçelerle de elbette Muhammed Bin Selman'a kesmek istiyor. Ama Türkiye Suudi Arabistan'la bir kriz içerisine girmek de istemiyor. Hı hı. Zaten bu meseleyi bir Türkiye Suudi Arabistan değil, Dünya Suudi Arabistan meselesi haline getirmek amaçlandı. Ve bu konuda Türkiye çok başarılı şekilde bir strateji yürüttü. Adım adım dünya medyasına sızdırılan delillerle hem uluslararası kamuoyu oluşturuldu hem de Beyaz Saray'a ve batılı ülkeler ciddi bir baskı atmosferi oluşturarak onlar üzerinden Suud'a bir etki edinmeye çalışıldı. Şimdi Türkiye kralla şu anda veliaht prensi olan Muhammed Bin Selman'ı ayrıştırmak mümkünse veliaht prensi değişeceği yeni bir daha rasyonel bir aktörün veliaht olabileceği bir denklem üretmeye çalışıyor benim kişisel analizim kapsamında. Bu yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman'la veliaht prensi ayırıyor ve gerçekten de benim gördüğüm Kaşıkçı cinayetin arkasında Kral Selman doğrudan ilişkisinin olmadı. Zaten şu anda tüm güvenlik aygıtları, istihbarat örgütü, İçişleri Bakanlığı gibi kurumlar doğrudan Muhammed Bin Selman'a bağlı ve böyle bir planlanmış cinayet işlenmişse bunun arkasında doğal olarak Muhammed Bin Selman'ın olması gerekiyor. Uluslararası medyaya yine yansıyan tabii farklı deliller de var aslında. İşte bazı isimler bu 15 kişilik ölüm timinden doğrudan Muhammed Bin Selman'a çok yakın çalışan, onunla birlikte hareket eden isimler. Uluslararası gezilerinde doğrudan Muhammed Bin Selman'ı koruyan ya da istihbarat aygıtlarında doğrudan Selman'la ilişkili isimler. Hatta cinayetin olduğu dönemde bu isimlerden Mutrep gibi mesela ölüm teminin ana yöneticisi doğrudan Muhammed Bin Selman'ın ofisiyle bağlantı içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu tip deliller de okları Muhammed Bin Selman'a götürüyor. Velhasıl Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iki aktörü birbirinden ayırarak Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerini de krize sürüklemeden sonuç alacak şekilde hareket etmeye çalışıyor.
Cumhurbaşkanının diğer bölgesel aktörlerin de Kaşıkçı olayı ile ilgisi olabileceğini ima eden bir açıklaması oldu. Biraz önce de siz de bahsetmiştiniz. Evet. Bu açıklamayı nasıl okumak gerekiyor?
Yani dediğim gibi burada az önce çizmeye çalıştığım bir ittifak ağı vardı. Muhammed Bin Selman'ın son dönemde attığı adımlar bu ittifak ağından asla bağımsız değil, bireysel hareketler değil. Bir ittifak bölgenin güvenlik mimarisini şekillendirmeye çalışıyor. Bu bağlamda da Kaşıkçı'nın hedef alınmasının arkasında sadece Suudi Arabistan'daki bu güç odağı değil, onunla birlikte hareket eden ittifak ağının da olma ihtimali yüksek. Zaten uçaklardan bazılarının Mısır'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu iki özel uçağın döndüğünü biliyoruz. Bu bağlamda Türkiye'nin elinde bir delil var mı? Kamuoyuna henüz açıklanmış bir şey söz konusu değil. Ama bu ilişkiler ağına belki Cumhurbaşkanı dikkat çekmek için bu ifadeleri kullanmış olabilir diye düşünüyorum.
Biraz önce siz de bahsetmiştiniz. Cumhurbaşkanı Kaşıkçı'nın naaşı bağlamında yerel bir işbirlikçinin varlığına değindi. Evet. Ve kimliğini talep etti. Yerel işbirlikçinin kimliği ve Kaşıkçı'nın cesedinin bulunması ihtimali soruşturmanın seyrini nasıl etkileyecek?
Tabii çok önemli. Özellikle burada naaşın bulunması bence önemli. Bunun bir insani boyutu var.
Evet.
Ailesine naaşın teslim edilmesi ve cenaze töreninin gerçekleştirilmesi bu çok önemli. Ama bunun ötesinde de naaşın durumu önemli. Gerçekten Türkiye'nin ortaya koyduğu gibi bazı ismi açıklanmayan güvenlik yetkilileri tarafından naaş bir adli tıp uzmanı tarafından parçalanmışsa ki öyle olduğu gözüküyor. Bu uluslararası alanda daha büyük bir tabii tepkiye neden olacak. Bu anlamda da naaşın bulunacak olması çok önem arz ediyor. Bu anlamda Türkiye tüm çabalarını sarf ediyor bulabilmek için.
Cumhurbaşkanının suçluların Türkiye'ye iade edilmesini talep etmesi ve mahkeme sürecinin İstanbul'da yapılması teklifinin uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler bağlamındaki yeri nedir? Mümkün müdür bu?
Ya tabii ben uluslararası hukuk uzmanı değilim. Bu tartışmalı bir konu. Şimdi burada zaten cinayetin konsoloslukta işlenmiş olması, konsolosluğun Viyana Konvansiyonu tarafından belli bir hukuksal anlamda imtiyazlara sahip olması ve sahip olan ülkenin kendi hukukuyla burada değerlendirilmesi önemli. Türkiye zaten bu anlamda harekete geçemedi. Belli bir süre konsolosluğa girip arama yapamadı. Ama yine de cinayet gibi vakalarda ve Türkiye'nin kendi topraklarında öyle veya böyle bir şekilde işlenmiş olmuş olması önemli. Bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu ifade etti. Ve yargılamanın gerçekten sağlıklı olabilmesi adına Türkiye'de gerçekleşmesi gerektiğini talep etti. Ama ben tabii bunu Suudlar tarafından kabul edileceğini pek zannetmiyorum açıkçası.
CIA Başkanı'nın Türkiye'ye gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz peki?
Tabii Gina Hesper çok önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor Türkiye'ye. Burada bu ziyareti anlamlandırırken meseleye Beyaz Saray'ın nasıl baktığını değerlendirerek bence başlamak gerekiyor. Süreç yaşandığında Trump bir süre görmezden gelmeye çalıştı. Çünkü kendisinin hem Suud Hanedanlığı'yla hem de doğrudan Muhammed Bin Selman'la çok yakın ilişkileri var. Sadece ülkeler arasında değil, Trump'ın kendi ticari çıkar ilişkileri de söz konusu bu aktörlerle. Bu önemli. Dolayısıyla süreç artık ciddi anlamda uluslararası kamuoyuna mal olunca harekete geçmeye çalıştı. Ve Trump'ın ilk başta attığı adımlar Suudi Arabistan'ı ve özellikle de Selman'ı bu krizden en az zararı nasıl çıkartırıma odaklandı. Ama Türkiye'nin adım adım delilleri uluslararası medyaya servis ederek oluşturduğu baskı öyle bir noktaya geldi ki Trump da pozisyonunu yeniden revize etmek durumunda kaldı. Amerikan medyasında inanılmaz bir tepki oluştu. Bu siyasilere yansıdı. Kongrenin hem senato hem temsilciler meclisi kanadında Cumhuriyetçi vekiller de dahil olmak üzere, senatörler de dahil olmak üzere ciddi bir tepki oluştu. Tabii bu sefer Trump bu işin gittiği yeri görünce pozisyonunu revize etti ve şimdi Suudların yaptığı açıklamalara güvenmediğini, olayı tam olarak anlayabilmek için işte istihbarat uzmanlarını devreye soktuğunu, bu bağlamda da Türkiye'ye CIA Başkanlığı gönderdiğini ifade etti. Daha önce Dışişleri Bakanlığı'nda Pompeo'yu Türkiye'ye ve Suudi Arabistan'a göndermişti. Tabii CIA Başkanı Türkiye'de muhataplarıyla görüşecek. Türkiye'deki delillerin bir kısmını eğer arzu ederse CIA ile paylaşabilir. O da doğrudan Trump'a ulaşabilir. Bu bağlamda tabii süreci yönetmek istiyor. Tabii asıl soru şu. Trump gerçekten Selman'dan vazgeçecek mi, geçmeyecek mi? Bu çok önemli. Çünkü daha önce Selman'ın önceki Velayet Prensi devirirken Muhammed Bin Laif'i Amerika'dan ciddi anlamda destek aldığını biliyoruz. Evet. Suud iş dengelerinde Amerika çok etkili. Amerikan desteğini çektiği ve karşısında durduğu bir ismin veliaht olarak kalması hiçbir şekilde beklenmiyor. Dolayısıyla Trump gerçekten Selman'a verdiği desteğin maliyetinin çok yükseldiğini görürse burada bir adım atabilir. Burada da kontrol Türkiye'nin elinde diye düşünüyorum.
Kaşıkçı olayında iddia edilen ses kaydının varlığı ve yayınlanmaması hakkında ne düşünüyorsunuz peki?
Yani şu tabii güvenilir kaynaklar, Türk güvenlik yetkililerinden böyle bir ses kaydının olduğunu uluslararası medyaya ifade etti. Hatta adım adım içeride yaşanan gelişmeleri de detaylarıyla paylaştılar. Kaşıkçı nasıl konsolosun odasına alındığı, burada şiddete maruz kaldığı, ardından öldürüldüğü ve nihayetinde de adli tıp uzmanı tarafından ne yazık ki parçalara naaşının ayrıldığı ifade edildi. Bu önemli. Türkiye'nin elinde böyle bir delil olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Bunun nasıl elde edildiği tabii ayrı bir spekülasyon. Ama öyle veya böyle Türkiye'nin elinde somut cinayetin yaşandığı anlara dair çok güçlü deliller var. Hatta son yaşanan Reuters'un yaptığı önemli bir haberdi. Doğrudan Kaşıkçı'yla Suudi Arabistan'daki önemli bir yetkilinin burada görüşme yaptığını Skype üzerinden ortaya koydu. Evet, Kahtani. Bu önemli bir isim. Muhammed Bin Selman'a çok yakın bir isimdi Kahtani. Skype bağlantısıyla konsolosun arasında Kaşıkçı'yla önce hakaretler ederek kavga ediyor ve nihayetinde çok ağır bir küfür ederek öldürülmesi talimatını veriyor. Şimdi burada bunu ifade etmek istemiyorum açıkçası. Türkiye'nin de bu kadar net mesele nasıl yaşandığına dair deliller olduğunu biliyoruz. Ama tabii burada hukuki süreç devam ediyor ve Türkiye elindeki tüm delilleri bir anda dünya kamuoyuyla paylaşmak istemiyor. Bu kralla açılan alanı da tamamen kapatacak ve Suudi Arabistan'ın iç dengeleri açısından da süreci yönetmesi mümkün olmayacak. Belki Türkiye şunu arzu ediyor. Kral Salman'a bir şans veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suudi Arabistan'ı tüm dünya nezdinde çok zor bir duruma sokmaktansa gerçekten sorumluların yargılanacağı bir süreci işletmek istiyor. Bu yüzden de böyle bir delili doğrudan dünya kamuoyuna açıklamıyor, paylaşmıyor ama isimsiz kaynaklar üzerinden, güvenlik yetkililer üzerinden bunu dünya medyasına servis ederek hem Beyaz Saray yönetimine hem de Suudi Arabistan'a bir şekilde baskı kuruyor diye düşünüyorum.
Türkiye kuvvetle yeni bir askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma bölgesel dinamikler için ne manaya geliyor sizce?
Bu önemli. İşte Orta Doğu'da ne yaşandığını aslında bize gösteren önemli emarelerden bir tanesi. az önce ifade etmiştik. İşte Selma, Muhammed bin Zayed gibi isimlerin oluşturduğu bir ağ var. Bunlar daha önce işte karşı karşıya geldiği Katar'ı işgal etmeye çalıştılar bir anda. Bu bize şunu gösterdi. Yani ne kadar dengesiz ve her an istedikleri bir şey elde etmek için ülkeleri işgal etmeyi bile göze alacak bir liderlik var. Bu da işte Kuveyt gibi ülkeleri de tedirgin etti. Çünkü Muhammed bin Selman çok şahin ve dengesiz profilde bir isim. Her an her şeyi yapabilir. Kuveyt gibi bir ülkeyi bile, kendi müttefikleri gözüken bir ülkeyi bile kontrol altına almak için harekete geçebilirler. Bu da Kuveyt'i çok kırılgan kılıyor. Hatta Selman'dan o derece endişe ediyorlar ki ona küçük Saddam demeye başlamışlar. Bu önemli. Bu anlamda Katar'ı nasıl Türkiye güvence altına aldıysa, güvenlik şemsiyesi altına kurdu asker üssü. Şimdi Kuveytliler de Türkiye'ye yakınlaşmak istiyorlar. Bizle hem ticari ilişkilerini artırmak hem de askeri ilişkilerini artırmak istiyorlar. Son dönemde Genelkurmay Başkanları ve Savunma Bakanımızla işte Kuveytliler arasında yapılan anlaşmayı bu bağlamda okumak lazım. Bazı iddialar Kuveyt'in Türkiye'nin Kuveyt'te üs kurmasının istediğine yönelik de önemli iddialar söz konusu. Genel bölgesel denklem içerisinde Kuveyt'in Muhammed bin Selman gibi aktörlerden ne kadar endişe ettiğini ve Türkiye'yi rasyonel bir güç olarak, bir aktör olarak gördüğünü bize göstermesi açısından önemli diye düşünüyorum.
Özellikle Amerika merkezli yayın organlarında Kaşıkçı olayını bölgesel dinamikler bağlamında okumaya yönelik birçok haberin ve analizin yayınlandığını görüyoruz. Sizce Kaşıkçı olayının bölgesel ve küresel etkileri ne olacaktır? Yani dünyadan Suudi Arabistan'a nasıl tepkiler gelecektir?
Tabii şu çok önemli. Bir defa Muhammed bin Selman dünyaya reformcu prens olarak modern Türk ülkesini modernleştirmeye çalışan, reform yapmaya çalışan bir prens olarak sunuldu. Çok ciddi bir propaganda mekanizması devreye sokuldu. Yüz milyonlarca belki milyarlarca dolar harcandı. Bunu doğrudan Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklarının dışında ABD'de etkili olan, Batı dünyasında etkili olan İsrail lobileri de bu anlamda büyük bir yatırım yapmıştı. Ama şimdi tüm bu yatırım bir anda çöp konumuna düştü. Selman artık dünyanın gözünde bir katil. Çünkü kendisinin aleyhine çok güçlü deliller var. Sadece Kaşıkçı olayından bahsetmiyoruz. İşte Yemen'de yaşananlar, milyonlarca insanın sefalet içerisine düşmesi, sivillerin açık bir şekilde bu anlamda saldırılara maruz kalması. Bunun ötesinde prensin kendi muhaliflerini elimine etmeye yönelik her türlü adım atması, risk altında işte ülkenin önemli iş adamlarını ve siyasilerini gayri hukuki şekilde gözaltına tutması, işkenceler yaşanması, paralarına el koyması, yine daha önceki Prens Mukri'nin oğlunu öldürülmesi olayında yaşananlar artık prensin tüm günahlarını gün yüzüne çıkardı ve uluslararası medyadaki imajı bir anda yok oldu. Artık prensle kimse yan yana görünmek istemiyor. Amerika'daki lobi şirketlerinin bile Suudi Arabistan'da tüm işbirliklerini askıya almaya başladığını görüyoruz. Bugün Suudi Arabistan'da Riyad'da çok önemli bir yatırım konferansı vardı. 2030 ekonomi projesi için uluslararası yatırım programı. Prens Selman buna çok fazla önem veriyordu ama dünyanın tüm önemli ekonomistleri, yatırımcıları, siyasileri boykot ettiler ve buraya katılmamayı tercih ettiler. Uluslararası baskı da Selman'a çok ciddi anlamda artacak ve bu proje Selman'ın da içerisinde yer aldı. Zayed, İsrail'in desteklediği proje ciddi anlamda olumsuz etkilenecek. Tabii bunlar ne yapmaya çalışıyorlardı? Bir, bölgenin güvenlik mimarisini kendi çıkarları nezdinde değiştirmek istiyorlar. Suudi Arabistan'ın önceliği işte Katar'ı elimine etmek, kontrol altına almak, Yemen'de istediği gibi Husileri devirip kendine yakın bir iktidar oluşturmak, İran'ın vekil unsurlarını elimine edebilmek ve İran'ı Suriye-Irak denkleminden çıkartabilmek. Bu Suudi Arabistan'ın ana merkezine koyduğu taleplerde tabii Türkiye'yi de etkileştirmek. İsrail bu ilişki ağını kurarken kendi lehine bir İsrail-Filistin barışı üretmek istiyordu. Kudüs'ü tamamen ele geçirip bir başkent olarak sunmak. Filistinlere çok küçük, dar bir alanda bir yaşam alanı bırakmak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin temel oryantasyonu yine Suudlarla birlikte karşı devrimci güçlerin hepsini, İslami hareketleri elimine etmek. Türkiye'yi çok zayıflatıp dar bir alana sıkıştırmak. Ve Beyaz Saray'daki Kushner gibi isimler de bu projeye yatırım yapıyordu. Şimdi Selman'ın projenin en önemli aktörlerinden bir tanesi olarak bu kadar ağır darbe almış olmasının tabii bölgesel çok önemli sonuçları olacak. Bunu tabii önümüzdeki günlerde atılacak adımlarla daha fazla görebileceğiz diye düşünüyorum.
Başka bir konuya geçecek olursak, Soçi mutabakatının sahada uygulamasıyla beraber Suriye'deki yeni süreç nasıl ilerleyecek?
Evet, Suriye meselesi önemli. Bu konuda bazı adımlar atılacak. önümüzdeki günlerde dörtlü bir zirve olacak burada. Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa devlet başkanları İstanbul'da Suriye'nin yeniden inşası için görüşmeler yapacaklar. İdlib süreci önemli. İdlib'de çatışmazlık bölgesi öyle veya böyle bir şekilde oluşturulmaya çalışılıyor. Silahlardan arındırılmış ağır silahlardan bir alan oluşturuluyor. Bazı örgütler Hayat Tahrir Şam gibi gönülsüz de olsa Türkiye'nin yaptığı bu anlaşma uyumak durumunda ve buna paralel hareket ediyorlar. Tabi bunlar gerçekleşirken Fırat'ın doğusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Buradaki PKK tehdidi her geçen gün daha fazla görünür olmuş durumda. Burada bir Kuzey ve Doğu Suriye adeta hükümeti oluşturduklarını ilan ettiler. Rejimle görüşmeler yapıyorlardı. Bunların başarısızlıkla sonuçlanması sonrasında Amerika'nın da daha fazla kalıcı olacağının görülmesiyle böyle bir adım atıldı. Tabi bu da hem İran'ı hem Rusya'yı hem de rejimi rahatsız etti ve onlar da Türkiye'ye paralel çok sert açıklamalar yaptılar ve tehdit olgusunun burada daha fazla artmaya başladığını gördük. Tabi Demis Sura, Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi görevi bırakacağını açıkladı. Bu önemli. Evet. Süreci çünkü uzun bir süredir Birleşmiş Milletler adına o yönetiyordu. Burada önemli gelişmelerden bir tanesi yeni anayasa yapım süreci Soçi mutabakat içerisinde 150 kişilik bir heyet oluşturulacak. Bunun içinden 50 kişiye düşürülerek yeni anayasa yazım süreci başlayacaktı. Bunun ilerlemesi gerekiyor. Ardından ise bir seçim süreci. Tabii bu anlamda önümde bazı engeller var. Türkiye ve Rusya arasında hala tam bir mutabakat bu anayasa üzerinde oluşmamış durumda. Rejim bir anlamda süreci istismar ederek adımlar atmaya çalışıyor. Rusya ise Suriye'nin yeniden inşasına çok fazla önem veriyor. Mültecilerin yeni geri dönebileceği, bir istikrarın oluşabileceği bir Suriye. Ama bunu yaparken de rejime olan desteğini devam ettiriyor. Bu anlamda rejim mevcut konumunu korursa mültecilerin tabii geri dönmesi çok olası değil. Dolayısıyla mültecilerin geri döneceği güvenli bir zemin oluşması gerekiyor. Bu anlamda süreci tabii takip ediyoruz Suriye ile ilgili. Önemli gelişmeler de yaşanabilir önümüzdeki günlerde.
Programımızın son dakikasına geldik. Son olarak şunu sormak istiyorum size. İstanbul'da gerçekleşecek Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya zirvesinden beklentileriniz nelerdir?
Tabii çok önemli bir zirve aslında. Çünkü Suriye'nin en temel meselelerinden bir tanesi güvenlik oluştuktan sonra yeniden inşa. Ülkenin şu anda nüfusunun yarısı yerlerinden edilmiş durumda. Bunların yarısı ise mülteci konumunda. Ülkenin altyapısı tamamen yok edildi. Üst yapılar tamamen yok edildi. Ulaşım altyapısı, hastaneler, kanalizasyon, eğitim hemen hemen her alanda bir fecaatle karşı karşıyayız. Rejimin kontrol ettiği bölgelere işte Rusya, İran gibi ülkelerin yardım yaptığını görüyoruz. Türkiye'nin nüfusu altında olan bölgeler Türkiye'nin yardımları söz konusu. Fırat'ın doğusunda ise ABD, Suud gibi ülkelerden gelen finansal kaynaklarla ayakta tutuluyor. Bunun bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Ama öncelikle işte siyasal çözüm eğer olacak ki üzerine yeniden inşa söz konusu olabilsin. Çünkü yeniden inşadan bahsederken ülkelerin işte Fransa, Almanya, Rusya ve Türkiye'nin tam olarak anlaşabileceği zemin oluşması çok mümkün gözükmüyor. Şimdi Fırat'ın doğusunda nasıl yeniden inşa edeceksin? Yani PKK'nın kontrol ettiği bölgeyi yeniden inşa etmek mümkün mü? Türkiye'nin bu konuda çekinceleri olacaktır. Bundan PKK'nın yararlanması söz konusu olacaktır. Vesaire gibi sıkıntılar var. Ama yine de 4 tane ülkenin bir araya gelerek böyle bir zirve gerçekleştirecek olması önemli. Sürecin siyasal bir şekilde cereyan etmesi açısından ben ciddi anlamda önem veriyorum açıkçası.
Sayın Acun, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyenler, haftaya tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın. Türkiye penceresinden.